Ayrım 21, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 287. Cüce duraksadı. Bana bir şey soracaklar diye kaçamak bir şekilde karşılık verdi. Sizi ilgilendirecek bir konu değil. Zaten korunaklı ülkeyi terk edeceksiniz. Maga başını kaldırdı. Sert yanıt onu şaşırtmıştı. Sanırım bu kararımla senin sonsuz düşmanlığını kazanmış oldum, değil mi? Yoksa bu şekilde konuşarak gururumla oynayıp burada kalmam için mi uğraşıyorsun? Eğer öyleyse boşuna uğraşma. Sözlerin amacına ulaşmıyor. Boyundağ kaşlarını kaldırdı. Maga'nın bu umursamazlığı Tunkdil'i sinir ediyordu. Onu bekleyen çok zor zamanlar vardı önünde. Halkını bulmuştu ancak büyük ihtimalle onlarla sona doğru gidecek ve bir süreci paylaşabilecekti sadece. Tabii eğer Gore'nin kitaplarındaki sırrı bulup da Nodon'u durdurmayı başaramazsa. En azından akrabalarının yanında ölmüş olacaktı. Yağmur başlamıştı ve damlalar çadırın bez duvarlarına hafifçe vuruyordu. Damlalar tozla karışarak çadır bezine ilginç desenler oluşturuyordu. Sangre'in çölü için sonbahar aylarında bu oldukça olağandı. Kuraklık ve yağmur sürekli yer değiştiriyor ve ekime elverişli bir ortam yaratıyordu ancak bu çorak topraklarda hiçbir şey yeşermiyordu. Çok az yerde ot ve ağaç yetişiyordu ve onlar da sahipleri tarafından dikkatli bir şekilde korunuyordu. Girişteki çadır bezi aralandı, pelerinli biri davetsiz bir şekilde içeri girdi. Dijerun aniden canlanan bir heykel gibi ayağa kalktı. Savaşçının sol eli kılıcına uzandı ve dizleri bükülerek savaş pozisyonuna geçti. Kılıcın keskin kenarı havada ıslık çalarak ziyaretçinin boğazına doğru hamle yaptı. Hayır diye bağırdı Maga ve savaşçı aniden durdu. Özür dilerim diye kekeledi korkundan titreyen adam. Kucağında bir fıcı taşıyordu. Bunu size getirmem söylendi. Rahatsız etmek istememiştim. Eğilerek fıçıyı yere bıraktı ve savaşçıyı son anda kurban gitmemek için hızla dışarı kaçtı. Fena değil dedi boyunda dışarının saygısını belirterek. Zırhlı bir için normal olamayacak kadar hızlı. Savaşçı tekrar dizlerini kırarak yere oturdu. Ne kendisi ne de sahibi bu yoruma karşılık verdi. Ancak cüce için peşini bırakmadı. Kardeşim ve ben bu dev konusunda fazla ilgilenmedik. Ancak kapılardan geçmek için kimliğini açıklamalı ve yüzünü nöbetçilere göstermeli. Bunlar garip kurallar diye yorumda bulundu Andokai. Cüceler ülkeyi terk etmek isteyenlerin yüzünü neden görmek istesin ki? Sesi kızgın çıkmıştı. Çalışmasının sürekli olarak kesilmesinden rahatsız olmuştu. Siz savunmanızla ilgilenin. Dışarı çıkmak isteyenlerle uğraşmayın. Tion'un hiçbir yaratıcı canlı olarak ikinciler kralına adım atamayacak dedi cüce bastırarak. Hangi taraftan gelirse gelsin. O sadece uzun boylu bir insan diye araya girmeye çalıştı Tunkdil. Bu oyunu şimdiye kadar itiraz etmeden oynadım ancak kısa bir süre sonra mavi dağlara ulaşmış olacağız. Ancak bunlar halkımın kralları. Kimse başka bir yoldan giderek ülkeyi terk etmeme itiraz etmez. Ancak bizim dağlardan geçmek istiyorsanız bu kurallara uyacaksınız. O miğferin altında düşmanımız olacak bir yüz varsa kapılardan geçemez dedi boyundağ gürleyerek. Göreceğiz dedi Maga. Sana eşlik eden... ''Bize eşlik eden bu yaratığın kötü tohum olduğu anlamına mı geliyor söylediğin?'' diye sordu cüce kaygıyla. ''Söyledim bu değil ama öyle olsa ne olacak? Tanrım Samusin buna izin veriyor.'' ''Samusin mi? Bu Tanrı ismini duymak hoşuma gitmiyor.'' Cücenin yüzü bir anda karardı, yavaşça ayağa kalktı ve eli karga burnu uzandı. ''Miğferin altında ne saklıyorsunuz?'' Yetti artık diye bağırdı Andokai ve elindeki kitabı gürültüyle kapattı. Zırhın altında isterse Nodon'un kendisi, isterse kötü bir ruh ya da ogre olsun bu seni ilgilendirmez. Maga kendisine neden atılgan denli belli etmişti. Benimle birlikte seyahat ediyor, hem senden hem de kardeşinden çok daha uslu davranıyor. Ayrıca siz cüceler gibi keçi kokulu da değil. Mavi gözleri kızgınlıktan parlıyordu ve sinirli bir hareketle gözlerinin önüne düşen bir perçemi geriye doğru attı. Yüzünü istediği zaman göster. Bunu senin hoşuna gidip gitmemesi ise umurumda değil. Sağ tarafı gösterdi. Ayrıca şu tarafta bir banyo var. Tavsiye ederim. Siz ortalıkta dolaşırken üzerinizden uçan kuşların düşüp ölmemelerine şaşıyorum. Eline başka bir kitap alıp okumaya başlamadan önce kızgınlıkla cüceye son bir kez baktı. Yaşanan kısa bir sessizliğin ardından çadıra yaklaşan ayak sesleri duyuldu ve hiddetle içeri girdi. Sivri kulaklar, burada sivri kulaklar var dedi heyecanla. Tüccar bana onların Alandur'dan geldiklerini söyledi ve dikkatli bir anda önünde yerde duran bira fırçasına yöneldi. Susamış kimse yok mu aranızda dedi hayret ederek ve fıçının üst kapağını kırmak için baltalarından birini aldı eline. Kendine bir kadeh doldurdu ve hepsini bir yudumla içtikten sonra gürültülü bir şekilde geğirdi. Fena değil dedi sevinerek ve kadehini bir kez daha fıçıya daldırdı. Elfler diye hatırlattı onu Andokai dikkatin tamamen biraya yöneltmesine izin vermeyerek. Doğru dedi Boindil ve taburesine oturdu. Tüccar bana fıçıyı Alandur'dan gelen son havadisleri kutlamak için alıp almadığımı sordu. Elflerin ülkelerini teslim etmek üzere olduklarını anlattı. Gönderdikleri kaşifler korunaklı ülkede yerleşecekleri yeni yerler arıyorlarmış. Ve bu kaşifler Sankragen'e kadar mı gelmişler diye sordu Maga inanamayarak. Burada elflerin hoşuna gidecek hiçbir şey yok ki. Hiç orman yok, sadece taş, toz ve kum var. Bu çok garip. Tunkil dönerek Boyendal'a baktı. Onun da aklından aynı şey geçiyordu. Bir adam bir yudum daha aldıktan sonra ikiz de aynı şeyleri düşünmeye başlamıştı. Her zamanki gibi biraz daha fazla zamanı ihtiyacı olmuştu. Kara elf olduklarını mı düşünüyorsun diye sordu sonunda. Nodunon kitaplardan vazgeçmek niyetinde değil dedi Tunkil. Göze batmamış olmamızın imkanı yok. Bu vahaya tam da şu sıralar gelmiş olmalarını hiç şaşırmadım. Geceleri aynen elfler gibi görünüyorlar. Koyu renk gözleri geceleri onları ele vermez. O halde gerçek elf de olabilirler eğitimli dedi Boyundal düşünceli bir şekilde. Nöbet tutacağız. Eğer kara elflerse bize ve kitaplara göz koymuşlardır. Yoksa buraya başka bir nedenle gelmiş olacaklarını hiç sanmıyorum. Ne olsa olsun bu gece kimse çadırı terk etmeyecek. Saldırmalarına izin vermeyeceğiz. Onlardan önce davranmalıyız diye hırladı Boyundal dişlerini sıkarak. Uzun zamandır savaşmamıştı. Eğer kara elflerse ölümü hak etmişlerdir. Değilse de hak etmişlerdir. En iyi sivri kulak ölü olandır. Andokay konuşmadan tartışmalarını izledi ve sonra da Dujarin'e bir işaret yaparak dinlenmeye çekildi. Hayır kardeşim, onları rahat bırakacağız dedi Boyundal kesin bir şekilde. Dövüşü başlattığımız takdirde tüm köy ve bize karşı ayaklanabilir. Daha kendi topraklarımız üzerinde bulunmuyoruz. Heyecanını yatıştır, ilk nöbeti ben tutuyorum. Tunkdil esneyerek bir kupa bira daha içti ve yere serili halıların üzerine karışık duygular içinde uzandı. Eli kendine birazcık olsun güven duygusu veren baltasının sapındaydı. Hatta kara elflerin saldırmasını istiyordu içten içe. Bu Maga'ya kitapların gerçekten de önemli olduğunu gösterdi. Tunkdil tam uykuya dalacakken vahadan bir alarm çığlığı yükseldi. Cüceler derhal ayaklanarak savaş pozisyonlarını almışlardı bile. Andokay bile kılıcını çekmişti ve bir girişe bir çadır duvarlarına bakıyordu. Dijarun geçilmesi imkansız bir engel gibi kalkanı çapraz tutarak girişin önüne diz çökmüş hazırda bekliyordu. Miğferinin şeytani şekli sönmekte olan ateşin ışığında canlı gibi görünüyordu. Tunkdil bir an için miğferin göz boşluklarına mor bir ışık parıldadığını görür gibi oldu. Boyundal dışarıdan gölgelerinin görülmemesi için ateşi söndürdü. Üç cüce sırt sırta verdiği sırada Andokay da onlardan bir adım geride duruyordu. Kısa bir sessizliğin ardından iğrenç ölüm çığlıkları duyulmaya başladı gecenin içinden. Diğer çadırlarda da bir canlanma oldu. İnsanlar çadırlarından çıkarak birbirlerine gürültünün sebebini soruyorlardı. Bir süre sonra çadırın yanından geçen tüccarların gölgelerini gördüler. Hızla giyilen zırhların birbirlerine çarpan kalkanların sesleri duyuldu. Çöldeki ada alışık olmayan bir saatte uyanmış savaşmaya hazırlanıyordu. Şaşırtmaca mı yoksa gerçek bir saldırı mı diye sordu Tunkdil. Ne diyorsunuz? Köyden dehşet içindeki birinin sesi yükseldi. Orklar. Sonra da kılıçların birbirine çarpma sesleri duyuldu. Dövüş başlamıştı. Gizlice köye sokulanlar fark edildikten sonra sessiz hareket etmeye çalışmaktan vazgeçmişlerdi. Tunkdil homurdanmalarını, bağırışlarını duyabiliyordu. O anda evi ve tüm o ölüler geldi aklına. Karışık duygular içerisindeydi. Bir yandan dışarı çıkıp insanlara yardım etmek istiyordu. Diğer yandan ise kara elfler dışarı çıkıp kendisini göstermesini bekliyor olabilirlerdi. Ne yapacağız diye sordu savaşta tecrübeli ikizlere. Bekleyeceğiz diye cevap verdi gergin boyunda. Karga burnuna daha bir sıkı sarıldı. Silah gürültüleri daha da arttı. Savaş çığlıkları, yaralıların sesleri artık tüm köye yayılmıştı. Orklar insanlar boşluklardan faydalanarak kaçmasınlar diye köyü çepeçevre sarmış ve her yandan saldırmış olmalıydılar. Çarpışmalar çadırlarına yaklaşmaya başlamıştı. İnsanlar ile canavarlar aralarındaki dövüşü bir gölge oyunu gibi çadırın duvarlarında izleyebiliyorlardı. Boyundal kardeşle kısa bir fikir alışverişinde bulundu. Gidiyoruz diye kararlarını bildirdiler. Domuzcuklar galip gelecek ve sen Tunkdil tehlikeye atamayacağımız kadar önemlisin. Biz o anda silahlı bir ork içeri dalıp demirden bir duvar gibi duran Dujarin'in kalkanına tosladı. Sersemlemiş bir halde ve kanayan burnunda yana doğru bir adım atınca savaşçının baltası köprücük kemiğine saplandı. Zırhı ile kemikleri darbenin altında parçalandı ve yaratık çapraz olarak ikiye bölünmüş bir halde yere yayıldı. Kan ve organları yere yayıldı ve kötü bir koku duyuldu. Hey, onların benim olduğunu söylemiştim sana diye şikayet etti Boyundil hemen. Bundan sonrakini bana bırakacaksın, anladın mı? İkinci bir ork çadıra girdi. Andokay dışarının anlaşılmaz bir şeyler söyledi ve adamın kalkanı derhal havaya kalktı. Ork yerde yatan arkadaşını ve girişteki devasa savaşçıyı fark edemeden körlemesine içeriye daldı. Gerçekten de içeri bıraktı diye sevindi cüce ve düşmanı yere sermek üzere ileri atıldı. Ve bunu da kısa süre içinde başardı. Baltalar işini çabucak gördü ve canavar viyaklayarak can verdi. Boindil oyun oynamayı kes diye emir verdi Boindal ciddi bir ses tonuyla. Arka taraftaki çadır bezindeki ufak bir yırtık açarak dışarıyı kolaçan etti. Bu taraf hala sakin diye belirtti. Karga burnunun keskin ucu çadır bezini kolaylıkla ikiye böldü. Cüce dışarı çıkarak çevresini kontrol etti ve sonra da işaret vererek diğerlerinin kendisini takip etmesini istedi. Grup birkaç adım ilerledikten sonra uzun zayıf bir gölge ansızın belirdi. Miğferi rakibinin devasa kılıcın beynini dağıtmasına engel oldu ancak sert darbe dizlerinin üzerine çökmesine neden oldu. Elf ya da kara elf fark etmez, bunun için öleceksin. Kardeşi vahşice çığlık atarak rakibi geriye püskürttü. Pelerini yana doğru açıldığında dizlerine kadar inen siyah zırhını gördüler. Rakiplerinin yüzü ve sihirli kulakları kim olduğu ele vermişti. Dijeron'un karşısında da bir kara elf belirdi ve savaşmaya başladılar. Andokain elinde dönen siyah bir yuvarlak belirdi ve içinden üçüncü bir kara elfe yıldırımlar fırladı. Tungdil kara elfin yanarak yok olacağını düşünüyordu ancak böyle bir şey olmadı. Kara elf elinde tuttuğu kristali ileri uzattı ve kendisine doğru gelen enerji ışığını bununla yakalayarak hiç hasar görmeden bertaraf etti. Maga yüksek sesle küfrederek kılıcını çekti. Tungdil gözleriyle çevresini tarayarak dördüncü bir rakibin olup olmadığına baktı. O esnada bir kara elf bir arabanın üzerine atlayarak tam önüne indi. Kırmızı eldivenler, uzun ince bir mızrak ve altın rengi saçlar. Sintoras, güzel çayırda kulak misafiri olduğu iki kara elften birisiydi bu. Tungdil de bir şeyler söylüyordu. Anlaşılır konuş dedi Tungdil kızgın bir sesle. Halkının damarı korkusuna galip gelmişti. Bu yaratığın karşısında pes etme niyeti yoktu. Bana bak, ölümün adı Sintoras diye fısıldadı kara elf yumuşak bir sesle. Rastladığım diğer tüm yeraltı yaratıklarını yaptığım gibi canını alacağım. Yanılıyorsun. Vrakkas Yeşil Koru'da sizlerden birini öldürdüğümüzde yardım ettiği gibi şimdi de bana yardım edecek dedi Tungdil dalga geçerek. Onun saldırmasını beklemek niyetinde değildi. Lot Yanon ve Frala için diye bağırdı ve saldırıya geçti. Sintoras hiddetli ancak akılsızca yapılmış hamleden gülerek kaçtı. Karşısındakinin acemi bir savaşçı olduğunu anladı ve kurbanını öldürmeden önce ona işkence etmeye karar verdi. Mızrağın ince ucu, zincir gömleği ve altına kıyafetleri geçerek hafif bir şekilde Tungdil'in sol omuzunu yaraladı. Bu darbe cüceyi sinirlendirdi ve Tungdil kara elfin onunla oyun oynadığını fark etmeyerek tekrar üzerine atıldı. Bu arada Sintoras cüceyi belli etmeden onu diğerlerinden uzaklaştırıyor ve çadırların kargaşanın içine çekiyordu. Kara elf iplerin ve kazıkların üzerinden dans edercesine atlıyordu ancak Tungdil düşüp dengesini kaybetmemek için oldukça yoğun bir çaba göstermek zorunda kalıyordu. Mızrak hamleleri baltasıyla engelleyemeyeceği kadar hızlıydı. Sintoras bir an için önde duruyor sonra birden arkasına geçerek hamle yapmış oluyordu. Küçük ancak oldukça acı veren yaralardan kan sızmaya başlamıştı. Tungdil kısa bir an için arkasına dönüp arkadaşlarının hatta Dijeron'u bile göremediğinde yaptı. Hatanın farkına vardı. Fakat Sinhoras da ortalarda görünmüyordu. Kara elf ölümcül oyunlar oynamayı seviyordu. Vahadaki insanlar çaresizliğin verdiği öfkeyle ve orkların onlara acımayacağını bilerek dövüşüyorlardı. Canavarlar ise bu arada tüccarların besi hayvanlarını dişlerin arasına geçirmekle meşguldüler. İlk çadırlar devrilerek alev aldı. Gölün yüzeyi alevlerle vahşetin görüntüsünü yansıtıyordu. Bir süre sonra dalgalar artınca görüntüde bulanmaya başladı. Neredesin? Lanet olsun. Orklarla dövüşmek daha kolay. Tungdil bir an önce diğerlerinin yanına dönmeye karar verdi. Tabii kara elf buna izin verirse. Ancak Sintoras buna izin vermedi. Beni mi çağırdın? Bir anda yoktan var olmuş gibi arkasında belirerek mızrağını Tungdil'in sağ omzuna sapladı. Cüce kolunda bir şeylerin koptuğunu hissetti. Sanki sıvı akışkan bir ateşten meydana gelmiş gibi bütünüyle yanıyordu. Eli açıldı ve baltası yere düştü. Rakibi ayaklarını yerden kesti ve Tungdil yüzüstü yere düştü. Kara elf üzerine atıldı. Uzun mızrağın sırtına bastırdığında zincir gömleğinin halkaları çınladı. Sana ölümün olacağıma dair söz verdim diye fısıldadı Tungdil'in kulağına. Kitabı yeşil koruda bırakmalıydınız. O zaman başınıza bunlar gelmezdi. Kitap niçin bu kadar önemli diye sordu Tungdil inleyerek. Öldürmeden önce anlat bunu bana. Kara elf güldü. Onca zamandır yanınızda taşıdığınız şeyin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Tion adına. Sadece cüceler bu kadar dik kafalı olabilir. Düşündü. İnanılmaz değerli. Her bir hecesi için çuvallarla altın alabilir ve korunaklı ülkenin en zengin kişisi olabilirdi. ya da sırrını kendin için kullanır, dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük kahraman olabilirdin. Elinde büyük olayların anahtarı vardı. Mızrağı biraz daha sert bastırdı. Senin bu bilgilere sahipken öldürme düşüncesi çok hoşuma gidiyor dedi. Sakin ancak haince. Sintoraz kendi dilinde konuşmaya başladı. Tunktil ne dediğini anlamasa da tüyleri diken diken olmuştu. Birazdan mızrağın ucu kalbine saplanacak ve canını alacaktı. O anda üzerlerine devasa bir gölge düştü. Ağır bir nesne havayı yararak geldi ve Tunktil'in üzerinde bulunan kara elfi süpürüp götürdü. Kara elf bu sefer o kadar da narin görünmüyordu. Çadır duvarlarından birine kafalama daldı ve bez yırtıldı. Dıjarın cücenin yanından geçerek Sintoras'a saldırmaya devam etti. Kalkanın alt kenarını bıçak gibi kullanıyordu. Dev baltası ve kalkanı sırasıyla kumaşların içinde yatan yaratığın üzerine iniyordu. Sonunda kumaş içeriden kızla boyandı ve hareket kesildi. Bu sırada ona engel olmaya çalışan üç orku basit bir şekilde bertaraf etti. Tunktil o andan sonra olanlara inanamadı. Sırtı kendisine dönük duran dev öne doğru eğildi ve cücenin kol hareketlerini anlayabildiği kadarıyla miğferinin önünü açtı. Sonra da öldürdüğü orklardan birinden bir parça et kopararak yüzüne götürdü. Ne yapıyor? Cüce inleyerek dizlerinin üzerine kalktı ve baltasının sapına yaslandı. Dijeron'una seslendi. Savaşçı doğrulup şaşırmış bir halde cüceye döndü ve miğferini indirdi. Yanan çadırların ışığında Tunktil kemikli köpek dişleri öne doğru çıkık, geniş çeneli, derisiz bir yüz ile çekik gözler gördü. Miğferi indirdikten sonra iblis maskesinin göz boşluklarına yine o mor ışıltı yayılmaya başladı. Ork eti kaybolmuştu. Rakibinin kanına bulanmış merdivenleriyle orkun parçalanmış cesedi ortada garip şeylerin döndüğünü gösteriyordu. Neler oluyor? Ne ork, ne ogre, ne de bildiğim herhangi bir şeye benziyor bu. Dijerun baltasıyla geldiği yönü gösterdi ve cücenin ip yığınlarından kurtulmasına yardım etti. Cüce geri dönerlerken ortaya çıkan orkları öldürmenin işini Dijerun'a bıraktı. Yaraları çok acıyordu. Hiddetli, kaygılı bir yüz ifadesiyle onlara doğru koştu. Taht adayının zincir gömleğinin üzerindeki kanları görünce dudaklarını ısırdı. Dijerun olmasaydı cücenin şu anda yaşamıyor olacağını anlamıştı. Diğerlerin yanına vardıkları anda Andokay yerde sürünmekte olan bir kara elfin kafasını gövdesinden ayırıyordu. Yaratığın elinden büyü saldırısını durdurduğu kristal kolyeyi aldı. Göğsündeki deri zırh aldığı hızı ve derin nefesler yüzünden parçalanacakmış gibi görünüyordu. Maga fiziksel gücünü tüketmişti. Dijerun, Maga ve ikizler üç kara elfi öldürmüştü. Kadın Tunktil'e bakarak başını salladı ve güneye doğru harekete geçerek ekibin başına geçti. Boyundalın boynundan kan sızıyordu ancak bu onu pek de rahatsız ediyormuş gibi görünmüyordu. Cücelerin derisi kalındı. Tunktil dişlerini sıkarak arkadaşlarının peşinden yürüdü. Yaralarını sarmak için ileride yeterince zamanları olacaktı. Şimdiki öncelikleri kitapların ve kendilerini güvende olacakları Cüce Kalesi'ne ulaşmaktı. Bir kum tepesine tırmandılar ve Dijerun burada nöbet tuttukları anlaşılan üç orka öldürmek üzere saldırdı. Bu kadar yeter. Hiddetli koşarak yanına gidip orklarla olan mücadeleye katıldı. Dikkatsizliğine olan kızgınlığını çıkarmak için tüm gücüyle saldırdı ve yeşil derili yaratıklardan ikisini indirdi. Gördün mü diye seslendi Dijerun'a. Senden daha hızlıyım. Kamp alanındaki dövüş sesleri azalmaya başlamıştı. Zafer çığlıkları ve viyaklamalardan anlaşıldığı üzere saldırganlar galip gelmişti. Daha fazla sayıda çadır yanmaya başladı ve cesetler arabalarda taşınmak üzere parçalara ayrıldı. Bir grup ork tepenin üzerine duran kaçakları fark etti ve takip etmeye başladı. Kısa süre içinde iki düzine ork gruba doğru koşmaya başlamıştı. Hala doymadılar. Andokay bir süre bekledi, yaklaşmalarına izin verdi ve ardından kollarını uzatarak bir büyü mırıldanmaya başladı. Kuvvetli bir rüzgar yoktan var olarak dört adım çapında bir hortum meydana getirdi ve Maga'nın sihirli sözleriyle birlikte daha da büyüdü. Kum ve taşları içine çekerek şaşkınlıkla olanları izleyen orkların üzerine doğru hareket etmeye başladı. Rüzgarda dönen ince kum ve taşlar yaratıkların derisini kemiklerinden sıyırmaya başladı. Çığlıklar atan orklar hortumdan kaçmaya başladı. Devam edin diye emretti cüceleri. Onları bir süre daha oyalayacağım, size yetişirim. Cüceler kendilerine söyleneni yaparak harekete geçti. Kısa bir süre sonra Maga onlara katıldı. Dijerun grubun arkasından yürüyor ve kendilerini takip eden birileri olup olmadığını kontrol ediyordu. Fakat orklar için bu kadar yeterdi. Kara elflerin aksine büyücüye karşı koymaya hazırlıklı değillerdi. Ayrıca bu gece yeterince ganimet elde etmişlerdi. 21. ayrımın sonu, sayfa 298.